Ayrım 4, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 36. Ne yapıyorsun? Asıl katil kaçıyor. İyi geceler Ester, birinci gün, gece. İyi geceler diyorum ama kim bilir bu yazdıklarım ne zaman eline geçecek, kim bilir günün hangi saatinde okuyabileceksin. Önemli değil, okuman kâfi elbette. Ancak bu satırları yazarken nasıl bir ruh halinde olduğumu bilmeni istiyorum. Bu akşam anlatacaklarımı bitiremeden çıkmak zorunda kalmıştım odadan. Oysa Şemsi Paşa'nın nasıl vurulduğunu, bu olayın benim hayatımı nasıl değiştirdiğini yazacaktım sana. Oda hizmetlisi Reşit'in mesajını getirmişti. Akşam otelin restoranında yiyeceğimiz yemeği hatırlatıyordu. Birlikte vakit geçirirsek sıkıntılarımdan kurtulacağımı zannediyor bu nazik otel müdürü. Dertlerimi kendisiyle paylaşmamı istiyor. Halbuki bunu yaparsam onun da başını belaya sokmuş olurum. Hem rahmetli babası Yusuf Bey'in aziz hatırasına duyduğum hürmet, hem kardeşim yerine koyduğum bu genç adamın iyilikleri engel oluyordu sırlarımı onunla paylaşmama. İşin kötüsü bu ketumluğumu izah da edemiyorum. Belki anlatsam Reşit de bu kadar merak etmeyecek, bu kadar üzerime düşmeyecek. Ama yapamıyorum işte. Bu akşam da öyle oldu. Yemek boyunca adabını, terbiyesini bozmadan sorular sordu. Ben de değme diplomatlara şapka çıkartacak bir söz cambazlığıyla onu kırmadan sorularını savuşturup durdum. Çaresiz kaldığım anlarda da lafı yemeklere getirdim. Ki otelin aşçısı hakiki bir şölen sofrası hazırlamıştı bize. Kremalı tavuk çorbası, tereyağlı mercan filetosu, puf böreği, sebzeli piliç kızartması. Hele en son sunulan o tatlı, incecik açılmış yufkalar fındık parçacıklarıyla doldurulmuş, kıvamında bir şerbetle tatlandırılmıştı. Sizin samsa da tatlısına benziyordu. Paloma nine nasıl da güzel yapardı samsa adayı. Sefaratların İspanya'dan getirdiği en şahane tatlı diyerek şen kahkahalarından birini koyverdikten sonra eklerdi. Ama samsa adanın en lezzetlisi bu evde yapılır. Sık sık Selanik'i düşünüyorum şu sıralar. Yeşil boyalı panjurlarını, kireç beyazı evlerini, seninle birlikte yürüdüğümüz Arnavut kaldırımlarını. Hatıralar durmaksızın hücum ediyor zihnime. Benim için şu an yaşadıklarım artık bütün enteresanlığını yitirdi. Henüz kırkı bulmadan ihtiyar bir adam gibi geçmişimle birlikte yaşamaya başladım. Bazen öyle hatıralar canlanıyor ki hafızamda kendim bile şaşırıyorum. Belki de artık yapacak hiçbir işim kalmadığından, mühim bir gayem bulunmadığındandır. Belki de adım adım ölüme yaklaştığımdan. Elbette sık sık seninle tartışmalarımızı hatırlıyorum ve her geçen gün daha çok hak veriyorum sana. Yapma Şehzuvar, senin mizacın siyasete uygun değil demiştin. Beni benden daha iyi tanıyormuşsun, doğruymuş. Hele fedailik, kahramanlık hiçbiri bana göre değilmiş. Pişmanlıkla söylenmiş sözler değil bunlar. Son 20 yılın dökümü. Sakın yanlış anlama. Yaptıklarımı küçümsemiyorum. Dahası bağlı olduğum fikirlere hiçbir zaman ihanet etmedim. Ne arkadaşlarıma, ne cemiyete, ne de davama. Korktum. Evet, ölesiye korktum. Ama başa çıkmayı da öğrendim o duyguyla. Benimkisi bir tür kendini bulma, bir tür içe dönüş, tefekkür. Fırtınalı okyanuslardan kurtulup ölü bir denizle batmayı bekleyen yelkenli gibi çaresiz, öyle kala kalmışken insan daha iyi değerlendiriyor kendini. İnkar etmiyorum, bu son 20 yılda dünyanın serüveni geçti başımdan. Suikastlar, hükümet darbeleri, harpler, ama onlardan geriye pek bir iz kalmamış olmalı ki sadece sen ve Selanik beliriyor olanca canlılığıyla gözlerimin önünde. Yine dağıttım, kusura bakma. Belki iyi bir yazar da olmazdı benden. Neyse, Reşit'ten bahsediyordum değil mi? Evet, derdimi, tasamı, başıma gelenleri öğrenmek için can atıyordu. Meraktan mı, yardım etmek istediğinden mi diye düşünürken bir ara gözlerinde öyle tuhaf bir ifade yakaladım ki ürpermekten kendimi alamadım. Sanki bir tür hinlik vardı, kurnazca, hatta sinsice bir mana. Yoksa babasının ölümü için mi suçluyordu beni? Trablusgarp'ta onu koruyamadığım için mi? Babasını orada bırakıp sağ salim payitahta döndüğüm için mi? Hayır, Reşit böylesi saçma düşüncelere kapılmayacak kadar mantıklı biriydi. Öfke değil zaten, sanki hesaplı bir bakış vardı gözlerinde. Gizli bir maksadın peşindeymiş gibi. Yoksa o da mı? Bir gece otelde el ayak çekilince beni cellatlarıma teslim etmek için miydi bütün bu izzet-ü ikram? Hayır, haksızlık ediyordum. Hemen uzaklaştırdım bu düşünceyi kafamdan. Evhama kapılmanın manası yoktu. Zavallı Reşit'in babasının arkadaşına, aynı okulda okuduğu ağabeyine yardım etmekten başka bir gayesi yoktu. Ama başımdan geçenlere, aklımdaki soruları ona anlatamazdım. Hem anlatsam da anlamazdı. Bu kanlı kapışmada babasını yitirmiş olmasına rağmen anlayamazdı. Yeryüzünde beni anlayacak tek kişi vardı, o da sendin. Çünkü en çok sana acı çektirmiştim. En çok seni hayal kırıklığına uğratmış, mutluluğunu elinden almış, ruhunu incitmiştim. Evet, kendimle birlikte senin de hayatını mahvetmiştim. Belki artık geçmişte kaldı, artık bunların hiçbir önemi yok diyeceksin. Ama var. Evet, benim için çok büyük önemi var. Sen okumasan da, bilmek istemesen de anlatmak zorundayım. Hiç değilse bu kadarını borçluyum sana. Neden bu seçimi yaptığımı, neden o acımasız kararı verdiğimi izah etmeliyim. Tabii yapabilirsem. En azından denemeliyim. Lütfen yazdıklarımı okumaya devam et. Lütfen beni anlamaya çalış. Hiç hak etmesem de lütfen bu kadarını çok görme bana. Şemsi Paşa'nın Selanik'ten sağ salim ayrılmasında kalmıştık. Umudu boğmaya gelenleri taşıyan o tren yaklaşa dursun. Manastır'daki arkadaşların hepsi panik içindeydi. Şemsu Selanik gibi cemiyetin en güçlü olduğu bir şehirde vurulamadıysa Manastır'da nasıl öldürülecekti? Üstelik zaman gitgide daralıyordu. Çaresiz kalan arkadaşlar işi kiralık katil tutmaya kadar vardırırken, Atıf adında bir mülazım Büyük İskender'in kör düğümü çözmesi misali kestirip attı. Ben yaparım. Üstelik ilk kez söylemiyordu. İki gün önce yine aynı kararlılıkla dile getirmişti bu isteğini. Şemsi Paşa Selanik'te öldürülmezse Manastır'da onu ben vururum. Belki o zaman kimse kulak asmamıştı genç mülazımın sözlerine ama şimdi hepimiz inanıyorduk. Evet, ben de oradaydım. Eniştem Mehmet Ali Bey ile birlikte Süleyman Askeri Bey de yanımızdaydı. Aslında cesaret edebilsem mülazım Atıf'tan önce bırakın ben vurayım Şemsi Paşa'yı diyecektim. Etrafımdakiler o kadar çaresiz, o kadar berbat bir haleti ruhiye içindeydiler ki birinin çıkıp merak etmeyin ben bu işi hallederim demesi gerekiyordu. Elbette kimse benim gibi genç ve tecrübesiz birine güvenmezdi. Üstelik zabit bile değildim. Silah kullanabileceğim akıllarının ucundan geçmezdi. Sadece Mehmet Ali enişte bilirdi bu işlere meraklı babamın tek oğlunu bir silahşör gibi yetiştirdiğini. Kendimizi savunabilmemiz lazım evladım. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki korkarım asker olmasan bile harp etmek mecburiyetinde kalabilirsin. Babamın sürgüne yollandığı o cehennem şehrindeki ölümünden sonra daha fazla alakadar olmaya başladım silahlarla, ta ki seninle tanışıncaya kadar. Yalan söylemiyorum, seni tanıdıktan sonra hiçbir silaha elimi sürmedim. Belki de hiç sürmeyecektim. Olaylar beni Şemsi Paşa suikastının tam ortasına düşürmeseydi eğer. Şemsi Paşa'nın treni 7 Temmuz'da geldi manastıra. Kulakları tırmalayan bir boru sesi bu meşhum anı bütün manastıra duyurdu. Mülazım Atıf ben Şemsi Paşa'yı vururum demesine rağmen ne kendisinin ne de cemiyetin hiçbir hazırlığı yoktu. Koca İttihat ve Terakki böyle acemiliği nasıl yapar diyeceksin ama öyleydi. Kararlı insanlar vardı sadece, cesur ve kendinden emin insanlar. İşte Mülazım Atıf onlardan biriydi. Derin bir sükunetle bakan gözleri, kıpırtısız yüzü ölüm dahil her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu gösteriyordu. Nasıl olacak bu iş diye şaşkın şaşkın düşünürken eniştem Mehmet Ali Bey beni sakin bir köşeye çekti. İşin vahametini görüyorsun Şehzuvar dedi gözlerini yüzüme dikerek. Atıf kendini feda ediyor. Onun bu kahramanlığı boşa gitmemeli. Bu suikast mutlaka muvaffak olmalı. Yoksa dağdaki arkadaşlarımızı bir felaket bekliyor. Hepimizi yok edecekler. İnkılap daha başlamadan bitecek. Atıf mutlaka o tetiği çekmeli. O tabancadan çıkan kurşun mutlaka hedefini bulmalı. Ama olmazsa, o kurşun hedefini bulmazsa, sağ elini omzuma koydu. Biliyorum senin vazifen değil, biliyorum bu iş için talim görmedin. Lakin hazırlıksız yakalandık. Ben çok göz önündeyim. Hakkımda cemiyet yöneticisidir diye dedikodular aldı yürüdü. Bu halimle Atıf'ı kollayamam. Yapmaya kalksam zarar veririm. Belki cemiyet bazı tedbirler alacaktır fakat emin değilim. Şemson'un defteri Selanik'te dürülmeliydi, olmadı. Çok geç kalındı. Yani diyeceğim şu ki seni burada kimse tanımaz. Yani Atıf'ın arkasında olsan muhtemelen Atıf vurur paşayı, ama olur da vuramazsa. Bunu senden istemeye salahiyetim yok. Ancak Atıf muvaffak olamazsa. Bana duyduğu güven başımı döndürmüştü. Sözünü tamamlamasına müsaade etmedim. Onun başladığı işi ben bitiririm dedim heyecanla. Bana bir silah ver yeter. Gözlerinin çakmak çakmak olduğunu gördüm. Sımsıkı sarıldı bana. Rahmetli baban sağ olsaydı kim bilir ne kadar iftihar ederdi seninle. Bu aynı zamanda babamın intikamı olacak. Meşrutiyet kazanınca onun da ruhu şad olacak. Öyle olacak dedi iri gövdesini geri çekerken. Despotun katlettiği bütün şehitlerimizin ruhu şad olacak. Belinden beylik nagan tabancasını çıkarıp uzattı. Beni hiç utandırmadı. Seni de utandırmaz inşallah. O andan itibaren bir gölge gibi ayrılmadım mülazım Atıf'ın peşinden. Beni fark etmemiş olması imkansızdı. Ama ne dönüp bakıyor, ne gülümsüyor, ne de selam veriyordu. Belki de cemiyetin beni görevlendirdiğini düşünüyor, sokaktaki hafiyelerin vaziyeti anlamaması için böyle soğuk davranıyordu. Belki de eniştem onu kollayacak kişinin ben olduğumu kulağına fısıldamıştı. Bu arada Şemsi Paşa istasyondan bir arabayla telgrafhaneye gitmişti. Muhtemelen olan biten hakkında saraya rapor vermek niyetindeydi. Atıf Bey de benim gibi suikast için bunu kaçırılmaz bir fırsat olduğunu düşünmüş olacak ki manastırın ortasından geçen Drahor nehrinin karşısındaki telgrafhaneye yöneldi. Son derece sakindi. Sanki ölmeye öldürmeye değil de yürüyüşe çıkmış gibi küçük adımlarla arşınlıyordu telgrafhanenin önündeki caddeyi. Bir ara lokantaya girip karnını bile doyurdu. Onu gören zabit dostlarıyla sohbet ediyor, gelen geçenle selamlaşıyor ama gözünü bir an olsun telgrafhanenin kapısından ayırmıyordu. Boğucu bir hava vardı, nemli, alabildiğine sıcak. Telgrafhanenin önü ana baba günüydü. Bir zamanlar dağdaki eşkıyaların kellelerini tesbih taneleri gibi ipe dizip meydanlarda teşhir eden bu acımasız paşayı görmeye gelmişti millet. Aslında herkesin kafasında aynı soru dolanıyordu. Bu kez de muvaffak olacak mıydı Şemso? Hep yaptığı gibi isyancıları bozguna uğratıp devlet-i aliyenin şerefini kurtarabilecek miydi? Herkeste bir tedirginlik, bir kuşku hakimdi. Üstüne üstlük bu boğucu hava iyice bunaltıyordu ahaliyi, karamsar yapıyordu herkesi. Bir ara ılık bir rüzgar esti dağdan, ortalığı serinletmek şöyle dursun, kırdan topladığı çeri çöpü tozu toprağa boca etti telgrafhanenin önünde toplanan ahalinin üzerine. Kalabalık şöyle bir dalgalandı ama kimse dağılmadı. Ağzına burnuna dolan tozları elinin tersiyle silen bir ihtiyar, ''Zelzele, zelzele alameti bunlar.'' diye söylendi. ''Böyle sıcak mı olur be, Allah beterinden saklasın.'' Birkaç kişi dönüp ters ters baktı adama. ''Ne bakıyorsunuz? Böyle cenabet hava gördünüz mü bugüne kadar?'' Gözlerini kül rengi gökyüzüne dikti. ''Aha, yaz ortasında güneş de yok oldu işte.'' ''Yağmur yağacak be Şaban dayı.'' dedi sıska bir delikanlı. ''Geçen sene de aynı böyle olmuştu ya, hatırlasana, sele gitmişti ortalık.'' Şaban dayı laf yetiştirecekti ki kalabalık nehir boyundaki kavaklar gibi dalgalanmaya başladı. ''Geliyor, geliyor, Şemsi Paşa geliyor.'' Atıf'ın oturup kahvesini içtiği masaya çevirdim bakışlarımı. Yoktu. Evet, bizim genç mülazım ortalıktan kaybolmuştu. Telaşa kapıldım. Nereye gitmişti bu adam? Yoksa son anda korkup vaz mı geçmişti? Eğer öyleyse bu işi benim bitirmem gerekecekti. Sağ elim kendiliğinden belimdeki nagant tabancaya uzandı. Güvenilir bir dost gibi öylece duruyordu kuşağımın arasında. O anda gördüm bizim zabiti, kaçtığı filan yoktu, emin adımlarla telgrafhaneye yürüyordu. Önüne çıkan insanları sakince aralayarak müsaade edin, vazifeliyim diye fısıldıyor, her adımda kurşun sıkacağı adama biraz daha yaklaşıyordu. Şemsu daha ortalıkta yoktu ama adamları teyakkuza geçmiş, telgrafhanenin önünde London arabası hazırlanmış. Arnavut korumaların bir kısmı atlarına doğru yürümeye başlamışlardı. Evet, o kadar kendilerinden emindiler ki ciddi hiçbir tedbir almamışlardı. Cemiyetin en güçlü olduğu Selanik'te başlarına bir iş gelmeyen Arnavut korumalar, hatta belki Şemso bile rahatlamış, manastırda herhangi bir suikast tehlikesiyle karşılaşmayacaklarını düşünmeye başlamışlardı. Boşuna dememişti babam. İnsanın en zayıf anı, kendini en güçlü hissettiği andır diye. İşte Şemsi Paşa'nın ölümüne yol açacak hata da bu olacaktı. Ama adım adım düşmanına ilerleyen mülazım Atıf bütün bunların dışındaydı. Çekeceği tetikten çıkan kurşunun hedefindeki adam gibi kendisini de öldüreceğinden emin olmasına rağmen kararlılıkla ilerliyordu telgrafhaneye doğru. Atıf'ı gözden kaybetmemek için ben de açtım ayaklarımı. Fakat bir yandan da dikkat çekmeden acemiliğim yüzünden her şeyi berbat etmekten korkuyordum. Atıf'la aramdaki mesafeyi koruyarak kalabalığa karıştım. Ahalinin arasında yürümek oldukça güçtü. Feslerin, sarıkların, şapkalar denizinde bizim mülazımı yitirmemek için gayret ederek milleti ite kaka güç bela telgrafhanenin kapısına yaklaştım. Önünde bir sıra insan kalınca durmuştu Atıf. Ben de hemen gerisinde dikilmeye başladım. Artık sabırsızlanan milletin gözü kulağı telgrafhanenin kapısındaydı. Ama en çok da Atıf'la benim. Bir ara başını hafifçe çevirdi, göz göze geldik. Cesaret vermek için gülümsedim. Yüzünde hiçbir değişiklik olmadı, belki beni görmedi bile. Usulca başını çevirip kısılmış gözlerini ahşap kapıya dikti. Sağ elim yine kendiliğinden silahıma uzandı. Onun eli de tabancasının kabzasını kavramış olmalıydı. Fakat kapıda hareketlilik sürmesine rağmen Şemso bir türlü görünmüyordu. Boğazımın kuruduğunu hissediyordum. Boğucu hava gerginliğimi iyice arttırıyordu. Sanki mülazım Atıf değil de ben çekecektim tetiği. Sonra bunun hiç de o kadar uzak bir ihtimal olmadığını anladım. Mehmet Ali eniştemin söylediği gibi o yapamazsa ben yapmalıydım. İşte o anda bu vazifeyi yerine getirmek için münasip bir pozisyonda olmadığımı fark ettim. Kırmızı fesi başına en az iki numara büyük olan önümdeki ufak tefek adamı dirseğimle itekleyerek aramızda birkaç kişi kalacak şekilde Atıf'ın hizasına geldim. Şimdi benim de önümde sadece tek sıra vardı. Şemsi Paşa'nın bineceği London araba ise sadece birkaç metre önümde duruyordu. Öyle ki arabayı çeken kıratlardan biri kendini tutamayıp çişini Arnavut kaldırımın üzerine bırakınca önümdeki insanlarla birlikte ben de birkaç adım geriye çekilmek zorunda kaldım. Aslında çok zaman geçmemişti ama her saniye bitmek tükenmek bilmediğinden sanki saatlerdir Şemso'yu bekliyormuşum gibi geliyordu. Eminim Atıf da aynı sabırsızlık içindeydi. Çıksın artık şu adam da bitsin bu işkence. Belki de yanılıyordum. Belki de Atıf göründüğü kadar sakindi. Ölümü göze almış adam. Azrail'den niye korksun ki? Yok, gelmeyecek galiba Şemsi Paşa dedi sağ yanımda dikilen sarıklı adam. Ekşi ekşi ter kokuyordu. Boşa bekliyoruz burada. Gelmeyip de ne yapacak be? Önümdeki siyah şapkalı adamdı konuşan. Geceyi telgrafhanede mi geçirecek koca paşa? Sarıklı cevap vermedi. Ters ters baktı yalnızca. O anda yeniden dalgalandı kalabalık. Geliyor, geliyor, işte geliyor. Sahiden de telgrafhanenin tahta kapısı aralanmış, önden iki asker dışarı fırlamıştı bile. London arabanın hizmetlileri toplanırken bakışlarım Atıf'a kaydı. Sağ omzunun belli belirsiz kıpırdandığını hissettim. Sanırım tabancasını çıkarıyordu. Başlıyordu işte, ben de yutkunarak nagantımın kabzasını sımsıkı kavradım. Ardı ardına üniformalı, üniformasız insanlar sökün etti kapıdan. Sonra bastonuna dayanmış Şemsi Paşa göründü. Ağır ağır ama kendinden emin adımlarla yürüyordu. Ne yalan söyleyeyim, hayal kırıklığına uğramıştım. Hakkında o kadar korkutucu hikayeler dinlediğim o zalim kumandan, yürümekten aciz olan bu ihtiyarlığın eşiğindeki adam mıydı? Yeniden Atıf'a baktım. O da benim gibi mi düşünüyordu acaba? Hayır. Genç mülazım duygularını hiçbir şeyin etkilemesine müsaade etmemişti. Gözlerini dikmiş avını izliyordu. Ben de aynısını yaptım. Ama böyle olunca onun hareketlerini kaçıracaktım. Kendi budalalığıma öfkelenerek bir kez daha bakışlarımı bizim zabite çevirdim. Atıf'ın silahını usulca kaldırdığını gördüm. Benimki gibi nagant bir tabanca vardı elinde. Önündeki adamı kendine siper alarak silahını güvenli bir şekilde tutuyordu. O ana kadar kimse bu hareketini görmemişti. Ben de tabancamı çıkardım ama kaldırmadım. Atıf hiç beklemeden nagantını önündeki adamın omzunun üstünden Şemsi Paşa'ya doğrultmuştu bile. Nasıl bu kadar sakin olabiliyor diye düşünüyordum. Bırak birine ateş etmeyi, o ana tanık olmak dahi korkutmuştu beni. Ama bu genç mülazımın gösterdiği kahramanlık, ruhumu ele geçirmeye çalışan paniği durduruyor. Bütün bu kalabalığı, Şemsi Paşa'yı, onun gözü kara korumalarını oracıkta bırakıp kaçmama engel oluyordu. Derin derin nefes alıp kendimi toparlamaya çalışırken patladı Atıf'ın tabancası. Silah sesiyle birlikte önce büyük bir sessizlik çöktü kalabalığa. Bakışlarım Şemsi Paşa'ya çevrilmişti. Adamın yüzünden korkudan çok şaşkınlık okunuyordu. Kim nasıl cüret edebilmişti buna? O anda anladım Şemson'un vurulmadığını, kurşun kafasını sıyırıp geçmişti. Kalabalıktaki sessizlik bağırış çağırışa dönüşürken ikinci kez patladı Atıf'ın nagantı. Şemsi Paşa'nın sarsıldığını gördüm. İncecik bir ah nidası çıktı çatlak dudaklarının arasından. Dehşetten iri iri açılmış gözleri kurşunun geldiği yöne kaydı ama hiçbir şey göremeden olduğu yere yığıldı. O anda bir kez daha bastı tetiğe Atıf. İşi şansa bırakmak istemiyordu. Ama bu kurşun boşa gitmişti. Paşanın yıkıldığını gören ahali ise suikastı nihayet idrak etmiş, panik içinde birbirine ezerek kaçışmaya başlamıştı. Bazıları cadde boyunca sıvışmanın yollarını ararken, bazıları karşılıklı sıralanan kahvehanelere, lokantalara doluşmuş, bazı talihsizler de o itiş kakış içinde kendini Drahor nehrinin ılık sularında bulmuştu. Bana gelince tuhaf şey, ruhumu zayıf düşüren o aşağılık korkunun tümüyle yok olduğunu hissettim. Artık gurura benzer bir sevinçle yüceliyordu gönlüm. Evet, muvaffak olmuştuk. İnkılabı yok etmeye gelen adamı biz yok etmiştik. Ne kadar önemli bir vazife yaptığımızı şimdi anlıyordum. Atıf üzerine düşeni yerine getirmişti, şimdi sıra bendeydi. Ne pahasına olursa olsun onu korumalı, acımasız Arnavut fedailerin eline düşmesine mani olmalıydım. Etrafındakilere çarparak olay mahallinden uzaklaşmaya çalışan genç mülazımın peşi sıra koşturdum. Atıf Dar Caddenin belediyeye açılan tarafına yönelmişti çünkü burası daha sakindi. Ama bu yola girmesinin önemli bir sakıncası vardı. Kalabalık olmadığından kısa sürede kabak gibi ortalıkta kalmıştı. Koşuyordu koşmasını ama çıkarmayı unuttuğu kılıcı ona engel oluyor, yeterince hızlanamıyordu. Hatta iki kez ayağı kılıcına takılıp tökezledi, Allah'tan düşmedi. O anda silahımı havaya kaldırıp ardı ardına ateş etmeye başladım. Şaşıran korumalar ellerinde silahlarıyla bana döndüler. İçlerinden birisi namluyu üzerime doğrulttu ama yanındaki sakallı arkadaşı ''Ne yapıyorsun, asıl katil kaçıyor'' diye uyarınca yeniden Atıf'a döndü. Pek bir işe yaramamıştı havaya ateş açmam. Şaşkınlıklarını atlatan Arnavut fedailer mavzerlerine davranıp paşalarını vuran suikastçının peşine düşmüşlerdi yeniden. İşin kötüsü ben Atıf kadar çabuk davranamadığımdan geride kalmıştım. Hızlanıp koşmaya başlasam mavzerlerin menziline girmiş olacaktım. Sevindirici olan yan şuydu ki Arnavut fedailer ayakta ateş ediyorlardı. Bu da isabet ettirmelerini güçleştiriyordu. Atıf'ın hızla sokağın ucuna yaklaştığını gördüm. Bu beni umutlandırdı. Köşeyi dönerse kurtulması daha kolay olacaktı. Bir ara döndü elindeki tabancayı, ardı ardına iki kez ateşledi. Arnavutları ürküttü bu davranış ama sadece bir anlığına, sonra ateşe devam ettiler. Bizim mülazım cadde boyunca koşmayı sürdürüyordu. Neredeyse köşeye ulaşmıştı ki birden duraksadı, eğilip sağ bacağına baktı. Eyvah, vurulmuştu. Şimdi düşecek, bu gözü dönmüş yırtıcılara kurban olacak diye geçirdim içimden. Hatta silahımı Arnavutlara çevirerek tetiğe basmaya hazırlanıyordum ki genç mülazım yeniden koşmaya başladı. Evet, sağ ayağının üzerine eskisi gibi güvenle basamıyordu ama ilerlemeyi sürdürüyordu. 5 adım, 10 adım, 20 adım... Oh, işte nihayet dönmüştü köşeyi. Ama Arnavutlar bırakmadılar peşini. Kan kokusu almış av köpekleri gibi tutkuyla atıldılar ardından. Durur muyum? Ben de onları izledim. O kargaşada kim kimden yana belli değildi artık. Aramızda halktan insanlar bile vardı. O arada Arnavutları durdurmaya çalışan cemiyet üyeleri de arbedeye müdahil olmuşlardı. Anlayacağın ortalık iyice karışmıştı. Neyse, sokağın başına geldiğimde Atıf'ın sırra kadem bastığını gördüm. Derin bir nefes alırken Arnavutlar burunlarından soluyarak söyleniyorlardı. ''Nereye gitti bu herif?'' Atıf'ı kaçırdıklarını anlayınca bana döneceklerini bildiğimden en yakın ara sokağa saparak ben de uzaklaştım olay yerinden. Daha sonra öğrenecektim Atıf'ın akıbetini. Kaçamayacağını anlayınca akıllıca bir davranışta bulunarak o sokaktaki bir kunduracıya sığınmıştı. Sokaklar sakinleşinceye kadar o dükkanda kalmış, ardından asıl saklanacağı yer olan Mahmut Bey'in evine ulaşmıştı. Daha sonra da Süleyman Askeri Bey'in desteğiyle önce Resne'ye, ardından da Ohri'deki güvenli mekana götürülmüştü. Yıllar sonra İstanbul'da karşılaştığımızda şöyle diyecekti. O suikastın en fena tarafı ne Şemsi Paşa'yı beklerken geçmek bilmeyen dakikalar ne de Arnavut fedaileri mavzerlerinden çıkan kurşunlardı. Manastırdan Resne'ye giderken yakalanmamak için giydiğim o kara çarşaftı. Dördüncü ayının sonu. Sayfa 46.